Kitabın adı Ölüm Tuzağı, yazarı Nora Roberts, 21. ayrım, 13. bölüm. Baştan sağma, yarım yamalak yapılmış bir iş. Rourke'un ofisine doğru yürürken öfkeyle söyleniyordu Eve. Birisine dırdır edip sızlanması gerekiyordu ve Rourke hemen oracıktaydı. Fax gelmişti. Olympus Resort'tan gelen en son ilerleme raporunu incelerken Rourke neşeliydi. Rourke, buradaki ilerleme sebebiyle bir ziyarette bulunması gerektiğini ve bunun karısı içinde bir seyahat olanağı olabileceğini düşünüyordu. Bu seyahati planlamak için düşündü. İki farklı sorumlu diyerek içeri girdi Eve. İki farklı polis ve her ikisi de vakanın içine ettiler. Chicago'da bunları eğitmek için ne kullanıyorlar acaba? Üç budalanın videolarını mı? Palyaço kullanıyorlardır, dedi Rourke. Ne? Rourke tümüyle ona odaklanarak baktı ve yüzündeki öfkeyi görerek gülümsedi. Palyaço sevgilim. Ne farkı var? Hala beceriksiz mankafalılar. Bilgilerin yarısı eksik. Tanıklarla yapılan görüşmelerin evrakları ya da raporlar hala eksik. Otopsi dokümanları kayıp. Kurbanın kimliğini saptamış olmaları gerekirdi. Fakat hiç kimse bir özgeçmiş tespiti yapmamış. Ya da yapıldıysa dahi dosyada yok. Rourke fax üzerinde bazı yazımlar yaptı. Yaklaşık 1 milyonun 3'te 1'i kadarlık bir meblağ ile ilgili bir ayarlama ve değişiklik yaptı. Şehir merkezindeki ofisinin ve oradaki yardımcısının dikkatine geri yolladı. Neyin var? Ölü bir adam, dedi parlayarak. Kalbi eksik. Rourke ayağa kalkıp bir şişe şarap seçmek için dolaba doğru gitti. Bir polisin bir davanın nasıl içine edebileceğini görüyorum. Bunu görmekten hoşlanmıyorum ama görebiliyorum. Fakat iki polis aynı dava ile ilgilenip içine ediyorlar ve yaptıkları iş yürümüyor tabii. Şu anda ikisine de erişilemiyor. Yarın müdürleriyle biraz dans etmemiz gerekecek. İçi çok fazla öfke ve hayal kırıklığıyla dolmuştu. Belki de bazıları onlara erişmiştir. Para yedirdiler ya da tehdit edildiler. Kahretsin, bu konudaki sızıntı sadece New York Polis Teşkilatı'nda olmayabilir. Tüm bu lanet olasıca yerlerden olabilir pekala. Ve senin şu işe karışan senatörün Büyük Illinois eyaletindendi, değil mi? Evet, politikadan nefret ediyordu Eve. Bu konuya komutanla bir netlik kazandırmam gerekiyor. Fakat Chicago'daki müdürle de bu işi şahsen görüşmem gerekecek. Her zamankinden daha ağır bir biçimde Rourke iki bardağı da doldurarak Eve'in yanına gitti. Seni oraya ben götüreceğim. Bu polislik bir iş. Sen de benim polisimsin. Chicago'ya bensiz gitmiyorsun Eve. Bu kişisel bir şey. Şimdi biraz şarap iç ve bana olayın geri kalan kısmını anlat. Bu konuyu onunla tartışabilirdi. Fakat enerjisini harcamayacaktı. Bowers birkaç ilave şikayeti daha içeren bir dosya hazırlamış. Sabah cinayet mahallindeydi ve sorun yarattığı için ben görevden azlettim onu. Kayıtlarda var bu. Onu incelediklerinde zaten benim hareketlerimde yanlış bir şey olmadığını görecekler. Fakat gerçekten çok üstüme geliyor. Bundan söz ettikçe, bu konuyu düşündükçe midesine ağrılar giriyordu. Sürekli bir biçimde ortalığı karıştırıyor ve basında beni rezil edecekmiş. Onun yüzünden yine uyarıldım. Sevgilim, dünya bir yığın aşağılık insan ve aptalla dolu. Rourke ona doğru uzandı, gamzesine dokundu. Birçoğu da şaşırtıcı bir biçimde tanınan kişiler. Kendi kendisini batırarak bitirecek. Evet, sonunda öyle olacak ama Webster kaygılı. Webster, soruşturma ekibinden arkadaşım. Rourke onun dikkatini dağıtıp rahatlatmak için boynuna masaj yaptı. Bu ismi daha önce duyduğumu hatırlamıyorum. Onu ne kadar iyi tanıyorsun sevgilim? Uzun süredir karşılaşmıyorduk onunla. Fakat bir zamanlar önemsiz bir şeydi, çok uzun bir zaman önce. Ne uzun bir zaman önceydi? Sarhoş olup ilişkiye girdiğimizde mutlu musun? Rourke güldü ve onu öptü. Mahvoldum. Şimdi sarhoş olup üzerime atlarsın herhalde kendini affettirmek için. İşim var. Benim de. Sen de benim işimsin Teğmen. Ben sarhoş değilim. İyi. Rourke şarabından birkaç yudum daha içip kadehini kenara koydu. Üçte ikisi bana yetiyor dedi ve onu yere doğru itti. İyi. Onun böyle zor kullanarak sevişmeye çalışmasından keyif aldığını söylememe kararı aldı ve artık biraz daha rahattı. İyi, hadi yeterince eğlendin, şimdi üstümden kalk. Seni seviyorum, devam etmeyelim mi? Hayır, kes şunu. Kanı yeniden kaynamaya başlamıştı. İşe dönmem lazım. Rourke yana yuvarlandığında biraz rahatlama, biraz da hayal kırıklığı karışımı bir duygu içindeydi. Rourke'un gömleğine tutunarak kalktı. ''Sen burada böyle çıplak ve kendinden memnun bir halde yatacak mısın tüm gece?'' ''Evet, fakat yapacak işlerimiz var.'' ''Bizim.'' ''Hı-hı.'' Ayağa kalktı ve kendisine çeki düzen verdi. ''Senin eksik belgelerini bir şekilde bulabilirim sanırım.'' ''Nasıl bulabilirsin?'' Neyse, bunu nasıl başarabileceğini bilmek istemiyorum, gerçekten de istemiyorum. Fakat ben bunu uygun şekilde ele alacağım. Ama bu lafına pişman oldu. Çünkü Wesley Friend olayıyla ilgili bilgilere gayri resmi olarak erişme işi de yatacaktı. Nasıl istersen, dedi Rourke. Fakat sana bu bilgileri muhtemelen birkaç saat içinde elde edebilirdim. Bu son derece baştan çıkarıcıydı. Hem de çok baştan çıkarıcıydı. Ben kendi yöntemlerimle ağır ağır ilerleyerek de olsa yaparım bu işi, teşekkürler. Bu benim halletmem gereken bir iş. Yeni bir çağrı geldi. Ben Rourke. Rourke, Dallas nerede? Eve'in sert bir hareketle başını sallayışını bir an takılarak Nadine'in ekrandaki görüntüsüne dikti gözlerini. Özür dilerim Nadine, şu anda müsait değil. Senin için ne yapabilirim? Allah kahretsin Rourke, Kanal 48'i aç. Beni acele bu durumu çürüten delillerle arasın. Onu arzu ettiği anda canlı yayına alabilirim. Ben sana bilgi veririm, teşekkürler. Bağlantıyı kapattı, sonra odanın karşısına doğru baktı. Kanal 48'i aç. Ekranda Bowers vardı. Dosya haline getirilmiş 3 ayrı şikayetle teşkilat, Teğmen Dallas'ın yoz ve istismarcı davranışlarına daha fazla ilgisiz kalamayacaktır. Onun güce susamışlığı çizgiyi aşmasına, kuralları göz ardı etmesine, raporları çarpıtmasına ve davaları kendi arzusu doğrultusunda kapatabilmek için tanıkları suistimal etmesine yol açmıştır. Memur Bowers, bunlar ciddi suçlamalar. Bunların her biri gerçek. Bowers, bir parmağıyla mükemmel giyimli televizyon muhabirini dürttü. Ve her birisi şu anda yürütülmekte olan soruşturma sonucunda kanıtlanacak. Ben İçişler Bürosu'na, kendilerine bu konulardaki tüm belgeleri teslim edebileceğime dair garanti verdim. Eve Dallas, New York Polis Teşkilatı içinde bilgi temininde, terfilerinde seksüel lütuflarda bulunmayı ve cinselliğini kullanmayı adeta bir sanat ve adet haline getirmiştir. Neden? Neden bunu yapıyorsun seni orospu? Rourke'un ağzından farkında olmaksızın dökülmüştü bu kelimeler. O anda kolunu destek olmak amacıyla karısının omzuna doladı. Seni şu anda boşamam lazım. Bu bir şaka değil. O bir şaka Eve. Zavallı ve acınacak birisi o. Televizyonu kapat. Hayır, açık kalacak. Hepsini duymak istiyorum söylediklerinin. Dallas'ın kocası Rourke'un çeşitli kriminal olaylara karıştığından da uzun süredir şüpheleniliyor. Bunun da çözülmesi lazım. O gerçekten de geçen yılın başlarında bir cinayet soruşturmasında baş zanlıydı. Şansa bakın ki Dallas'ın sorumlusu olduğu bir soruşturmada. Rourke bu soruşturmada suçlu bulunmadı ve Dallas şimdi kendi illegal faaliyetlerini örtbas etmesi karşılığında bağlantılarını kullandığı bu güçlü ve zengin adamın karısı. Çok ileri gitti. Rourke'un elinin altında Eve öfkeden titremeye başlamıştı. Seni de bu işe dahil etmekle çok ileri gitti. Rourke ekrandaki yüzü incelerken soğukkanlıydı. Ben bu işin dışında bırakılamazdım zaten. Memur Bowers, sizin kendi ifadenize göre Teğmen Dallas güçlü, belki de tehlikeli bir kadın. Canlı yayın muhabiri gözlerindeki mutluluğun parıltısını saklayamıyordu. Peki bana neden şimdi şüphelerinizle bir arada bu bilgileri halka açıklama riskini göze aldığınızı söyleyin. Birilerinin gerçeği söylemesi gerek. Bowers doğrudan kameraya bakabilmek için ciddi ciddi bakınıyordu. Teşkilat pis bir polis için bunu örtbas etmek isteyebilir. Fakat ben üniformamla onun bir parçası olmaktan çok fazla gurur duyuyorum. Onu bu yüzden asarlar. Her ne kadar beni rezil ettiyse de kendi kariyerine de az önce böylece son vermiş oldu. Onu bu kez atamazlar, tekmeyi vururlar. Televizyonu kapat diye emretti Rourke bir kez daha. Sonra Eve'i kollarıyla sarıp sarmaladı. O seni incitemez. ama kısa bir süre için rahatsız ve tedirgin edebilir. Hepsi bu kadar. Sense eğer arzu edersen, bu karalamalarından ötürü dava açabilirsin. Konuşma özgürlüğünü kullanabilmek adına bir yığın basamağın üzerinden atlamış. Geçmişte atılan böylesi nice taşlardan, oklardan kurtulmuş birisinin nasihatini dinle lütfen. Bırak gitsin. Gerekenden fazlasını söyleme. Bu işin ne kadar dışında kalırsan o denli çabuk geçecektir. Rourke onun gözlerini kapatarak başını göğsüne koymasına müsaade etti. Onu öldürmek istiyorum. Boynunu tek bir harekette çatırdatarak. Ona benzer bir robot yaptırabilirim. İstediğin gibi öldürebilirsin. Bu onu birazcık olsun güldürebilmişti. Bu onu incitmez ki. Bak, ben bir işi bitirmeye çalışıyorum. Onu düşünemem ki. Bu beni deli ediyor. Tamam. Eve'in gitmesine müsaade etti. Eve, evet, kapının girişinde durdu, geriye doğru baktı. Ona yakından bakarsan görebilirsin. Akıl sağlığı pek yerinde görünmüyor. Evet, baktım. Pek aklı başında görünmüyor. Rourke, karısı kapıyı kapatırken Bowers tehlikeli olmaktan çok daha öte bir durumda diye düşündü. Teğmen bunu onaylamayabilir fakat yapacak bir şey yoktu. O akşam özel odasında çalışacaktı. Sabaha kadar Bowers'la ilgili tüm bilgiler elinde olmalıydı. Eve, arabasına bindiğinde eve giden kapının önünde öbeklenen kalabalığı incelerken, muhabirleri atlatmak zorunda kalmanın, özellikle cinayet mahalli ya da polis merkezi ile ilgili bir konuda onları atlatmanın yeterince sinir bozucu bir şey olacağını düşündü. Fakat kuyruk olmuş bekleyen gazetecilerin aralarında kalıp feryat figan sorularını yanıtlamak daha da sinir bozucu olmalıydı. Bu sorular tabii bir de kişisel olursa. Hava ısındıkça karlar eriyordu. Havanın ısındığını fark ettiği gibi Eve kalabalığın da yükselen tansiyonunu görüyordu. Onun arkasında duran şapşal kardan adamlar hızla kilo kaybediyorlardı. Rourke'un ciddi olmamakla beraber kapıya elektrik verme fikrini bile gözden geçirdi. Gözünde akıma kapılarak titreyen, korkan gazetecileri canlandırdı. Ama Eve gerçekçi olmaya karar verdi. Megafonu açarak yavaş ama sabit bir hızla ilerlemeye başladı. Burası özel bir mülk ve ben şu anda görevde değilim. Kapıdan uzaklaşın. Kapıdan içeri giren tutuklanacak, yasal olarak sorumlu tutulacak ve izinsiz girmekten ötürü nezarethaneye atılacaktır. Yerlerinden bir milim dahi oynayamadan gazeteciler öylece kala kaldılar. Sorular birer ok gibi üzerine yağarken, onların sadece açılan ve kapanan ağızlarını görebiliyordu. Kameralar onu yutmaya hevesli gibi üzerindeydi. ''Sizin tercihiniz'' diye söylendi. Gazeteciler merdiven basamaklarının yanındaki demirlere zor bela tutundular. Bir kısmı da girişe doğru koşuştu. Eve arabasını sürmeye devam etti. Bazılarının onun duracağını anladıklarında önünü tıkamak için koşuşturmalarını izlemek Eve biraz haz vermişti. Aracının yanındaki tutamaçları yakalayabilecek kadar cesur olanlara ve kapalı pencerenin ardında bağırarak onun peşinden hızla gelenlere kötü kötü baktı. Kapının önündekileri temizlediği anda ki bu esnada birkaç parmağın sıkışmasını umut ederek geçip gitti. Sonra gülümseyerek gaza hızla bastı ve birkaç aptalın takla atmasına yol açtı. Ettikleri küfürlerin yankısı şehir merkezine giderken yol boyunca moralini düzelten müzik gibi bir etki yapmıştı üzerinde. Merkeze geldiğinde doğrudan konferans salonuna geçti. Salonu boş bulduğunda söylene söylene bilgisayarı kendi başına çalıştırmak için oturdu. Yaptığı hesaplamalara göre Drake'e gidip oradaki ilk görüşmesini yapmasına daha bir saat gibi bir süre vardı. Peabody, doktorlarını geçit yapan ördekler gibi sıraya dizmiş olmalıydı. Eve günün bitiminden önce her birisini şöyle adam akıllı silkelemek niyetindeydi. Eğer şansı varsa, biraz olsun şansı varsa, içlerinden birkaç tanesini tanıyor olmalıydı. Elindeki bilgileri çıkarmıştı. Drake Hastanesi, New York. Nordic Kliniği, Chicago. St. John d'Arc, Fransa. Melcount Kliniği, Londra. 4 şehir diye düşündü. 6 bilinen ceset. McNabb'in girdiği bu bilgileri inceledikten sonra, araştırmasını bu sağlık ve araştırma merkezleriyle sınırlandırdı. Hepsinin ilginç bir ortak noktaları vardı. Wesley Friend bunların her birisinde çalışmıştı, konferans vermişti ya da onları desteklemişti. İyi iş çıkarmışsın McNab, harika bir iş. Sen anahtar bir kişisin Friend ve sen de bir başka ölü adamsın. Kimin arkadaşıydın? Bilgisayar söyle bana. Friend'le Dr. Wesley, Dr. Cagney ve Dr. Colin arasında kişisel ya da herhangi bir profesyonel bağ var mı? Çalışıyor. Acele etme, dedi yumuşak bir şekilde. Sadece söylediğim isimler arasındaki bağı bul. Şimdilik bu kadar isimden oluşan bir liste yeterli diye düşündü. Bağlan. Yeniden ayarlanıyor. Çalışıyor. Sen bu küçük işi yap. Bir fincan kahve almak için masayı iterek kalktı. O anda kahvenin kokusuyla irkildi. Bozulmuş olmalı diye düşündü. Çamur gibi iğrenç bir kahveydi kulplu fincanın içinde duran. Polis merkezine özgü bu zehirden bir düzine kahveyi midesine indirmişti ama bu çok kötüydü. Şu anda ona bakmak dahi tüylerini ürpertiyordu. Kendi kendisine gülerek onu bir kenara koydu ve ofis dışında düzgün ve temiz bir kahve içebilmek için Tanrı'dan Peabody'nin bir an önce raporunu vermesini diledi. Peabody içeri girip kapıyı da arkasından kapattığında kendisi için bunu bir an önce gerçekleştirmek adına dışarı fırlamayı düşünüyordu. ''Yine geciktin.'' diye başladı Eve. ''Bu kötü bir huy. Allah kahretsin. Benim ille de şey mi yapmam gerekiyor?'' Peabody'nin yüzüne odaklanınca sustu. Peabody kağıt gibi bembeyazdı. ''Ne var?'' ''Efendim?'' ''Bowers.'' ''Of! Lanet olası Bowers.'' Eve berbat kahvesini kaptı ve yudumladı. ''Şu anda onun için kaygılanamam. Burada bir cinayet üzerinde çalışıyoruz.'' Birileri de onunki üzerinde çalışıyor. Ne? Dallas, o öldü. Peabody derin bir nefes aldı. Dün gece birisi onu öldüresiye dövmüş. Onu birkaç saat önce buldular kendi apartmanının bodrumunda. Üniforması, silahı, kimlik kartı tümü soyulmuş. Cinayet mahallinden götürülmüş. Onu parmak izlerinden teşhis etmişler. Söylenen o ki onun tanınmasını olanaklı kılmasına yetecek herhangi bir şey kalmamış yüzünden geriye. Eve çok dikkatli bir biçimde fincanını yere koydu. Peki kimlik tespiti olumlu mu çıktı? Ona ait. Nezarethanede olayı duyduğumda inip kontrol ettim. Parmak izleri ve DNA eşleşiyordu. Az önce doğruladılar. Aman Tanrım, olacak şey değil. Eve şaşırmıştı, düşünmeye çalıştı. Arama tamamlandı. Görüntülensin mi, yazılsın mı? Kaydet ve dosyala. Ellerini yana bıraktı. Bu konuda ne bulmuşlar? Hiçbir şey. En azından ben hiçbir şey bulamadım. Hiç tanık yok. Yalnız yaşıyordu. Bu yüzden onu bekleyen kimse yokmuş. O lokasyonda bir sorun olduğunu bildiren kimliği belirsiz bir kişi, orada bir sorun olduğunu bildirmiş. 5:30 civarında yapılmış bu çağrı. Birkaç üniformalı bulmuş onu. Tüm bildiğim bu kadar. Soygun, cinsel saldırı. Dallas, bilmiyorum. Bu kadarını elde etmiş olman bile büyük bir şans. Hızla konuyu kapatıyorlardı. İçeriye de dışarıya da hiç bilgi vermiyorlar. Endişeden kaynaklanan bir rahatsızlık hissi duydu midesinde. Ama bunun endişe olduğunun farkında değildi bile. Sorumlusu kimmiş araştıran ekibin biliyor musun? Baxter olduğunu duydum fakat emin değilim. Doğrulatamadım. Tamam, dedi ve oturdu. Parmaklarını saçlarının arasında gezdirerek, eğer Baxter'sa bana verebileceği bilgiyi verir. İhtimal odur ki bizim vakalarımızla bağlantılı değildir. Ama bunu göz ardı edemeyiz. Eve yine gözlerini ona dikti. Öldüresiye mi dövülmüş? Evet, dedi Peabody yutkunarak. 21. ayrımın sonu. Sayfa 240. Devamı 22. ayrımda.